Şimdi Kur'an-ı Kerim ve Türkçe meali İranlı karilerden Alak suresinin 1-14. Ayetlerinin tilavetini can kulağı ile dinliyoruz.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم كلا
Rahman, Rahim olan Allah'ın adıyla, Yaratan Rabbinin adıyla oku. O, insanı bir kan pıhtısından yarattı. Oku, senin Rabbin en büyük kerem sahibidir. Ki o, kalemle yazmayı öğretendir. İnsana bilmediğini öğretti. Hayır, gerçekten insan mutlaka azar. Kendini mustağni gördüğünden. Şüphesiz dönüş yalnızca Rabbinedir. Engellemekte olanı gördün mü? Namaz kıldığı zaman bir kulu gördün mü? Ya o kul doğru yol üzerinde ise ya da takvayı emrettiyse gördün mü? Ya bu engellemek isteyen yalanlıyor ve yüz çeviriyor ise o muhakkak Allah'ın görmekte olduğunu bilmiyor mu?
Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 19 metre 15.240 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.ir adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim.
Alemlerin Rabbi Yüce Allah'a hamd, Resulü ve Pak Ehli Beytine salatu selamla Tahran Radyosu'ndan hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz değerli dinleyiciler. Bugün Hicri Şems'i 27 Ferverdin 1403, Hicri Kameri 6 Şevval 1445 ve Miladi Takvimle 15 Nisan 2024 Pazartesi. Değerli dinleyiciler, bu akşamki yayınımızda önce sonra sunacağımız haber bülteni ve günün siyasi yorumlarının ardından siyasi analist Sayın Rahmetullah Şerif ile yapılan röportaj, İran basınından seçmeler, İsrail hakkında bilinen 10 yanlış kanı ve İslam'ı tanıyalım isimli programlarımızı dinleyebilirsiniz. Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, ben Leyla Bendi. Akşam haberleriyle sizlerle birlikteyiz. Önce önemli haberlerden kısa başlıklar. İran Dışişleri Bakanı ile bazı ülkelerin dışişleri bakanları telefonda görüştüler. Dünyanın farklı ülkelerinin halkları İran'ın soykırımcı İsrail rejimine karşı yürüttüğü füzeli ve İHAL operasyonlarına destek verdi. Hizbullah'ın Tahran temsilcisi İran'ın İsrail rejimine yönelik doğrudan saldırısının sonuçları giderek netleşiyor dedi. Amerikan Temsilciler Meclisi İstihbarat Komitesi Başkanı Washington'un İran'a karşı olası herhangi bir askeri harekata müdahalesinin sonuçları konusunda uyardı. İran'ın telafi edilici operasyonun boyutları Siyonist çevreleri şaşkınlığa uğrattı. İngiltere Dışişleri Bakanı canlı yayında afalladı. Ve Nablus'ta bir genç işgalcilerin saldırısı sonucu şehit oldu. Şimdi haberler. İran İslam Cumhuriyeti ve Suriye Dışişleri Bakanları ikili ilişkilerdeki son durum ve İran'ın Siyonist rejimin saldırısına verdiği meşru yanıtın ardından bölge gelişmelerini ele aldılar. Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan, Suriyeli mevkidaşı Faysal Miktat ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde İran Silahlı Kuvvetleri'nin Siyonist rejimin askeri hedeflerine yönelik düzenlediği saldırının ebatına işaretle bu operasyonun İran İslam Cumhuriyeti'nin meşru müdafaa hakkı çerçevesinde olup Tahran'ın kendi toprak bütünlüğü ve İslam Cumhuriyeti'nin milli çıkarlarını savmak için oldukça hazırlığını gösterdiğini belirtti. Suriye Dışişleri Bakanı da İran'ın Şam Büyükelçiliği'nin konsolosluk bölümüne düzenlediği saldırıyı kınayarak İran'ın Siyonist rejimi şer eylemine yanıt vermesinin meşru hakkı ve uluslararası kurallar çerçevesinde olduğunu vurguladı. Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Dışişleri Bakanı Emir Abdullahyan arasında telefon görüşmesi gerçekleşti. Söz konusu görüşmede Siyonist rejimin Şam'daki İran Büyükelçiliğine yönelik saldırısına karşılık Birleşmiş Milletler Şartı'nın 51. maddesi uyarınca meşru savunma çerçevesinde İran Silahlı Kuvvetleri'nin eylemiyle ilgili Fidan'a bilgi veren Emir Abdullahyan, İran İslam Cumhuriyeti, Siyonist rejimin Gazze'deki soykırım ve suçlarının başlangıcından bu yana bu suçların durdurulması gerekliliğini vurgulayarak bölgede çatışma ve güvensizliğin yayılmasını önleme yaklaşımını izlemiştir. Aynı zamanda egemenliğine, toprak bütünlüğüne ve çıkarlarına yönelik her türlü ihlal ve tecavüzle mücadele etme konusundaki ciddi kararlılığını da ifade etmiştir ifadelerini kullandı. Dışişleri Bakanı Fidan, Gazze'de savaşın devam etmesi ve İsrail'in İran İslam Cumhuriyeti'nin Şam Büyükelçiliği'ne uluslararası hukuka aykırı bir şekilde saldırmasıyla birlikte bölgede savaş ve güvensizlik riskinin arttığına dikkat çekerek, Türkiye'nin tüm bölgeye ve dünyaya yayılan güvensizlik ve tehditlerle mücadele için çabalarını sürdüreceğini belirtti. İran ile Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan ve Faysal Bin Ferhan telefonda bölge gelişmelerine ve İran'ın Siyonist rejime meşru ve cezalandırıcı yanıtı hakkında görüş tatilinde bulundular. Bakan Emir Abdullahyan ayrıca Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed Bin Abdurrahman Ali Sani ile bölge gelişmelerini ve Gazze'de ateşkes konusunu ele aldılar. İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan, Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock ile de telefonda görüştü. Bakan Emir Abdullahyan, Sadık Vaat operasyonu hakkında İran-İsrail rejiminin askeri merkezlerine yönelik kasıtlı ve hassas bir operasyon gerçekleştirdi. Hedef alınan bu askeri üslerden İran'ın Şam'daki konsolosluğuna saldırı düzenlenmişti dedi. Emir Abdullahyan sözlerinin devamında İsrail rejiminin pervasız davranışı durumunda Tahran daha güçlü ve pişman edici bir yanıt verecektir. İran'ın İsrail düzenlediği saldırıda asıl amacı İsrail rejimini uyarmaktı ifadesini kullandı. Dışişleri Bakanı ayrıca Almanya'nın çabalarının İran'ın meşru eylemlerini kınamak yerine Gazze'deki savaşı durdurmaya ve Akdeniz'den Kızıldeniz'e kadar istikrarlı barış ve güvenliği tesis etmeye odaklanacağını umuyoruz şeklinde konuştu. Almanya Dışişleri Bakanı ise son dönemde yaşanan gelişmelerin bölgede gerilimin arttığını gösteriyor. Bu nedenle ortak çabalarımızın gerilimin kapsamının genişlemesini engellemeye odaklanması gerektiğine inanıyoruz açıklamasını yaptı. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, İran'ın operasyonu meşru müdafaa hakkı doğrultusundadır açıklamasında bulundu.
İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Kenani, devrim muhafızları ordusunun Siyonist rejimin İran'ın Şam konsolosluğuna yönelik saldırısına tepkisini İran'ın meşru müdafaa hakkını kullanması doğrultusunda olduğunu belirtti. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani bugün basın mensuplarına yaptığı açıklamada gündemdeki gelişmeleri değerlendirdi. Nasır Kenani, devrim muhafızları ordusunun Siyonist rejimin İran'ın Şam konsolosluğuna yönelik saldırısına tepkisini İran'ın meşru müdafaa hakkını kullanması doğrultusunda olduğunu belirtti. Kenani, İran bu konuda sorumlu davrandı. Askeri harekata başlamadan önce diplomatik yöntemlerle gerekli uyarıları yapmıştı dedi. İran'ın eyleminin gerekli ve orantılı olduğunu ve askeri hedeflerin hedef alındığını belirten Kenani, Amerika yönetiminin İran'ın sorumlu, doğru davranışına, meşru ve orantılı tepkisine dikkat etmesini ve sorumsuz bir yaklaşım benimsemek ve uygunsuz sözler seçmek yerine İran'ı mantıklı, meşru, orantılı ve uyumlu eylemini takdir etmesi bekleniyor ifadesini kullandı. Tahran'ın bölgenin istikrarı ve güvenliğini korumaya kararlı olduğunu ifade eden Kenani, Ürdün, Siyonist rejimin son yıllardaki suç eylemlerinden etkilenen ülkelerden biridir. İran'ın saldırganı cezalandırmaya yönelik meşru eyleminin bölgeye Arap ve İslam ülkeleri tarafından desteklenmesi ve onaylanması uygundur ifadelerinde bulundu. Kenani, İran'ın Siyonist rejiminin saldırısına tepkisine ilişkin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin dün geceki toplantısının Siyonist rejim için hiçbir siyasi kazanımı olmadığını ifade etti. Kenani, İran-Azerbaycan ilişkileri ve Azerbaycan'ın Tahran'daki büyükelçiliğinin yeniden açılması ile ilgili bir soruya, bu ülkenin İran büyükelçiliğinin diplomatik faaliyetini yeniden başlatmak için iyi önlemler alındı yanıtını verdi. Kenani, Cumhurbaşkanı Reisi'nin Pakistan ziyaretiyle ilgili olarak bu gezinin yapılması konusunda mutabakat var. Cumhurbaşkanı ofisi bu gezinin kesin tarihini kamuoyuna açıklayacak dedi. Kenani, geçtiğimiz günlerde İran'ın Hürmüz Boğazı'nda bir gemiye el koyması ile ilgili olarak bir soruya şöyle yanıt verdi. İran ulusal çıkarlarını koruma çerçevesinde doğal olarak stratejik Hürmüz Boğazı'ndaki tüm trafiğe dikkat ediyor ve bu alandaki egemenliğinin ihlal edilmesini önlüyor. İran aynı zamanda uluslararası yasa ve düzenlemelere dayalı olarak terörsefer özgürlüğüne bağlı kalmış ve her zaman bu çerçevede hareket etmiştir. Bildiğim üzere bu geminin Siyonist rejime ait olduğu kesindir. Bu geminin uluslararası mevzuatı ihlal etmesi ve ilgili İranlı yetkililer tarafından sorulan sorulara uygun yanıtların verilmemesi nedeniyle gemi soruşturma için İran karasularına yönlendirildi. Bu konu yetkili adli makamlar nezdinde araştırılacak ve incelemelere göre uygun karar verilecektir. Tahran Radyosu muhabiri Susan Kolipor.
Haber bültenimiz devam ediyor. Dünyanın farklı ülkelerinin halkları İran'ın soykırımcı İsrail rejimine karşı yürüttüğü füzeli ve İHA'lı operasyonlarına destek verdi. İrib Haber Ajansı'nın verdiği habere göre Tunus halkı İran'ın soykırımcı Siyonist rejime yönelik füzeli ve İHA'lı operasyonuna destek vermek için Tunus'taki Amerikan Büyükelçiliği önünde gösteri yaptı. Ellerinde İran ve çeşitli direniş hareketlerinin bayrağını taşıyan Tunuslu göstericiler İran'ın Siyonist işgal rejimine karşı verdiği stratejik tepkiyi Mescid-i Aksa tufanı operasyonunun ayrılmaz bir parçası olarak değerlendirdi. Türkiye halkı da İran'ın soykırımcı Siyonist rejime yönelik füzeli ve İHA'lı operasyonunu büyük bir memnuniyetle karşılayarak İslam ülkelerinden işgalci İsrail rejimine karşı İran gibi davranmalarını ve Filistin halkına yardım etmelerini istedi. İran'ın soykırımcı Siyonist rejime karşı füze ve insansız savar aracı operasyonlarına destek veren Yemen halkı da kutlama yapıp işgalci İsrail rejimine karşı sloganlar attı. Umman müftüsü Ahmet bin Hamad el-Haleli de İran'ın soykırımcı Siyonist rejime karşı füze ve insansız hava aracı operasyonunu memnuniyetle karşıladılar. Filistin İslami Direniş Hareketi Hamas'ta İran'ın soykırımcı Siyonist rejime karşı füze ve insansız hava aracı saldırısını destekleyen bir bildiri yayınlayarak İran'ın eylemlerini doğal bir hak ve Siyonist işgalci rejimin İsrail'in İran'ın Şam Büyükelçiliği'nin konsolosluk bölümüne yaptığı son terör saldırısına hak edilmiş bir yanıt olarak nitelendirdi. Gazze şeridi halkı İran'ın İsrail'in soykırımcı rejimine yönelik füze ve İHA'lı operasyonunu memnuniyetle karşılayıp Allahu Ekber sloganları attı. Afganistan eski başkan yardımcısı Amrullah Salih, İran'ın soykırımcı Siyonist rejime yönelik füze ve İHA'lı operasyonu hakkında yayınladığı mesajında Tahran'ın verdiği yanıtın hem meşru hem kesin hakkı olduğunu kaydetti. Lübnan Hizbullah'ın Tahran temsilcisi İran'ın işgalci İsrail rejimine yönelik büyük bir hamle olan füze ve İHA saldırısının sonuçlarını zamanla netleşeceğini söyledi. 1 Nisan 2024 Pazartesi günü Siyonist rejim İran'ın Şam Büyükelçiliği konsolosluk bölümüne terör saldırısında bulunarak İran'ın 7 üst düzey askeri danışmanı şehit olmasına yol açtı. İslam İnkılabı rehberi ve başkomutan Ayetullah Hamene'yi Tel Aviv'in eylemini İran İslam Cumhuriyeti topraklarına yönelik bir saldırı olarak nitelendirdi ve Siyonist rejimin cezalandırılacağını vurguladı. Bu çerçevede devrim muhafızları 14 Nisan Pazar günü işgal altındaki topraklara insansız hava araçları ve füzeler ateşleyerek bu saldırgan rejimi cezalandırdı. İşgalci İsrail ve Amerikan rejimine bağlı medya, işgal altındaki topraklarda meydana gelen yıkım ve hasarı küçümsemeye çalışıyor. Ancak elde edilen görüntüler, füzeler ve insansız hava araçlarının soykırımcı Siyonist rejimin önemli askeri merkezlerini vurduğunu gösteriyor. İran Pres Haber Ajansı'nın haberine göre Hizbullah'ın Tahran temsilcisi Seyit Abdullah Safiyeddin, pazartesi günü İran'ın Siyonist soykırımcı rejime yönelik saldırısının boyutlarını gözden geçirmek ve bu cani rejimi cezalandırmak amacıyla Kudüs Haber Ajansı'nda gerçekleştirilen toplantıda yaptığı konuşmada, İran'ın son dönemde rejime yönelik saldırılarının İsrail'in işgalinin kadersel bir değişime yol açacağını ve diğer batılıların soykırımcı Siyonist rejimi durdurma umutlarının kalmadığını ve eninde sonunda bu gaspür rejimi desteklemeyi bırakacaklarını belirtti. Amerikan Temsilciler Meclisi İstihbarat Komitesi Başkanı Washington'u İran'a karşı olası herhangi bir askeri harekata müdahalesinin sonuçları konusunda uyardı. Washington Times gazetesinin haberine göre Amerikan Temsilciler Meclisi İstihbarat Komitesi'nin Ohio eyaletindeki Cumhuriyetçi Başkanı Mike Turner, Amerikan hükümetinin artan çatışmalarla karşı karşıya olduğu anlayamaması halinde daha büyük bir çatışmaya gireceğini, bu da onun seçme hakkını azaltacağını belirtti. Turner, Washington'un şu anda İran'a yönelik olası bir askeri harekata herhangi bir müdahaleden kaçınması gerektiğini vurguladı. Siyonist rejim medyası ve uzmanları İran İslam Cumhuriyeti'nin işgal altındaki Filistin'in derinliklerinde bu rejime yönelik telafi edici operasyonu karşısında şaşkınlıklarını ve endişelerini dile getirdi. Siyonistler, İran İslam Cumhuriyeti'nin işgal altındaki Filistin'in derinliklerine yönelik misilleme operasyonunun şokunu henüz atamamışken, bu İran operasyonuna ilişkin haber ve analizler hala Siyonist medyanın manşetlerinde yer alıyor. Hasnim Haber Ajansı'nın haberine göre Siyonist rejim medyası ve uzmanları İran İslam Cumhuriyeti'nin işgal altındaki Filistin'in derinliklerinde bu rejime karşı gerçekleştirdiği misilleme operasyonunun boyutları karşısında şaşkınlıklarını dile getirerek Tel Aviv'in herhangi bir yeni aptallığın ölümcül sonuçları konusunda uyarıda bulundu. İsrail basında çıkan haberlere göre İran'ın 14 Nisan 2024'te Siyonist rejime yönelik saldırısı dünya güvenlik tarihinde güdümlü füzelerin kullanıldığı en yoğun ve koordineli saldırı oldu. İran insansız hava araçları birçok yerden ve 1000 ila 1500 kilometre mesafeden ateşlendi. Bu bağlamda ismini açıklamayan Siyonist bir yetkili İngiliz Financial Times gazetesine verdiği röportajda İran'ın insansız hava aracı filosunun İsrail'in tepkilerini kontrol etmek ve savunma sistemlerinin yer ve rotalarını tespit etmek için gönderdiği insansız hava araçlarını tasarladığını söyledi. Pakistan'ın İslami Cemaat Partisi Başkan Vekili İran İslam Cumhuriyeti'nin soykırımcı Siyonist rejime karşı askeri yanıtının Tahran'ı meşru hakkı olduğunu belirtti. Pakistan İslami Cemaat Partisi Başkan Vekili İran İslam Cumhuriyeti'nin soykırımcı Siyonist rejime karşı askeri yanıtının Tahran'ı meşru hakkı olduğunu belirterek İran'ın savunma operasyonu ile İsrail rejiminin caydırıcılığının yıkıldığını belirtti. Pakistan İslami Cemaat Partisi'nin Lahur Başkan Vekili Liyakat Beluç, İran'ın soykırımcı Siyonist rejime karşı füzeli ve İHA'lı operasyonun aslında işgal rejiminin saldırılarına karşı verilen bir yanıt olup İran'ın meşru savunması sayıldığını ve bu cezalandırıcı girişimin dönüm noktasının işgal rejiminin caydırıcılığının Aksa Tufanı operasyonundan sonra ikinci kez yıkılması olduğunu vurguladı. Beluç ayrıca Beytul Mukaddes'i savunmak için İslam dünyasının güçlü bir şekilde birleşip adımlar atması gerektiğinin de altını çizdi. İngiltere Dışişleri Bakanı canlı televizyon yayınında İran'ın soykırımcı Siyonist rejime karşı telafi edici operasyonu hakkında bir soruya yanıt verirken şaşkın kaldı. İngiltere Dışişleri Bakanı David Cameron canlı yayında sunucunun Londra'nın İngiltere konsolosluğuna saldırı olması durumunda tepkisinin ne olacağına dair bir soruya verdiği yanıtta Londra'nın mutlaka çok sert bir tepki göstereceğini kaydetti. Oysa İngiltere Dışişleri Bakanı sunucunun İran'da aynı şeyi yaptı sözü karşısında bir süre sessiz kalıp yanıt vermekten aciz kaldı. Öte yandan Rusya'nın Birleşmiş Milletler temsilcisi Vasily Nebenzia, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin İran'ın Siyonist rejime karşı cezalandırıcı yanıtı ile ilgili acil toplantısında yaptığı konuşmada Batılıların bölge gelişmelerine ilişkin ikili ve sinsi yaklaşımını eleştirerek Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin İran'ın İsrail'e telafi edici saldırısı ile ilgili acil toplantısının ikiyüzlülük ve çift davranış tiyatrosu olduğunu kaydetti. Bugün sabah saatlerinde Batı Şeria'nın kuzey kesiminde yer alan Nablus'ta Yezin İştiye isimli bir Filistinli genç işgal güçlerinin silahlı saldırıları sonucu şehit edilirken iki genç de yaralandı. Revidya Hastanesi'nden verilen bilgilere göre Yezin İştiye isimli genç işgal güçlerinin silahlı saldırılarında göğsüne, karnına ve ayağına gerçek mermilerin isabet etmesi sebebiyle ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı ancak daha sonra şehit oldu. Şehit edilen gencin Nablus'un Salim köyü ahalisinden olduğu ve sanayi okulunda öğrenim gördüğü bilgisi verildi. Yerel kaynakların verdiği bilgilere göre işgalcilerin Mustarrabin olarak isimlendirilen ve Arap kıyafetleri giyerek kendilerini kamufle etmeye çalışan özel birliğine mensup bir grup sabah saatlerinde Nablus'un El Meriç mahallesine sızarak Cudullah ailesinin apartmanını kuşatmaya aldı. Ardından işgal güçleri takviye birlikler gönderdi ve bir Filistinlinin işgal güçlerine teslim olmasını istediler. Bu baskın yüzünden Meriç mahallesinde çatışmalar çıkınca işgal güçleri Filistinlileri rastgele ateş etmeye başladılar. İşgal güçlerinin son dönemde Nablus ve çevresine saldırı ve baskınlığını ciddi sayıda artırdıkları ifade ediliyor. Sırada bültenimizin son haberi var. Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı bugün yayınladığı günlük raporda işgal güçlerinin bölgede sürdürmekte oldukları soykırım saldırılarında son 24 saati içinde 7 katliam gerçekleştirdikleri ve 68 kişiyi şehit ettikleri, 94 kişiyi de yaraladıkları duyuruldu. Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, akşam haber bültenimizi dinlediniz. Değerli dinleyiciler, yayınımız günün siyasi yorumlarıyla devam ediyor. Bu akşamki ilk yorumumuz Biden'ın İran'ın İsrail'e yönelik hava saldırısının benzeri görülmemiş niteliğini kabul etmesi etrafında. Amerikan Başkanı Joe Biden, Amerika'nın İsrail'in İran'a yönelik olası eylemlerine katılmayacağını belirtti. Siyonist rejimin Suriye başkenti Şam'da İran'ın diplomatik tesislerine yönelik saldırısına tepki olarak İran'ın işgal altındaki Filistin topraklarındaki askeri hedeflere yönelik insansız hava aracı ve füze saldırıları sonrasında Amerikan Başkanı Joe Biden bu saldırının eşi benzeri görülmemişliğine vurgu yaparak Amerika, İsrail'in İran'a yönelik olası eylemlerine katılmayacaktır dedi. İsrail'in Şam'daki İran İslam Cumhuriyeti Büyükelçini konsolosluk bölümüne düzenlediği ve 7 İranlı danışmanın şehit olmasına yol açan saldırıdan 13 gün sonra 14 Nisan sabahı İslam Devrim Muhafızları Ordusu işgal altındaki bölgelere yüzlerce insansız hava aracı uçurarak ve füze fırlatarak bu saldırgan rejimi cezalandırmaya çalıştı. Bu kapsamlı operasyonun çok geniş bir etkisi oldu. Sadece Tel Aviv'i değil, İsrail'in müttefiklerini de şaşırttı. Nitekim İsrail'in ilk ve en büyük müttefiki olan Amerikan Başkanı bu operasyonun benzeri görülmemiş olarak kabul etti. Amerika onlarca yıldır İsrail'in en büyük müttefiki ve destekçisi olarak Siyonist rejimin yanında yer alıyor ve İsrail'e en büyük mali ve askeri yardımı sağlıyor. Öyle ki İsrail uzun yıllardır Amerika'nın yeşil ışığıyla, bu ülkenin ve batılı müttefiklerinin desteğiyle İsrailleri öldürme ve topraklarını işgal etme politikası izliyor. İsrail ayrıca Amerika müttefiki olarak onlarca yıldır İran'ın bölgedeki çıkarlarına aykırı hareket ediyor. Fakat İran, Siyonist rejimin bölgeye yönelik müdahale ve eylemlerine karşı defalarca uyarıda bulundu. Ancak Siyonist rejim İran'ın uyarılarını dikkate almayarak saldırganlığını sürdürüyor. Öyle ki 13 gün önce tüm uluslararası hukuku hiçe sayarak Şam'daki İran konsolosluğu binasını hedef aldı. Bu saldırıda İran'ın diplomatik ve askeri güçlerinden 7 kişi şehit oldu. İsrail'in bu eylemi İslam Cumhuriyeti'nden sert tepkiyle karşılaştı ve İran bu eylemin uluslararası kurum ve kuruluşlar tarafından resmen kınanmasını talep etti. Ayrıca İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan X sosyal platformdaki kişisel hesabında şunları yazdı. İran'daki Amerikan çıkarlarının koruyucusu olan İsviçre Büyükelçiliği yetkilileri çağrılarak terör saldırısının boyutları ve İsrail rejiminin işlediği suç anlatılarak Amerikan hükümetinin sorumluluğu vurgulandı. Ayrıca Siyonist rejimin destekçisi olarak Amerikan hükümetine Amerika'nın sorumlu tutulması gerektiği yönünde önemli bir mesaj verildi. İran'ın tüm uyarı ve eylemlerine rağmen Amerika ve batılı ülkeler sessiz kalmazken bebek katili İsrail rejimine desteklerini de sürdürdüler. İran İslam Cumhuriyeti'nin İsrail'e 300 füze ve insansız hava aracı fırlatarak Siyonist rejime karşı en önemli askeri operasyonlardan birini büyük ve benzersiz bir saldırıyla gerçekleştirmesine neden olan bir politika. İslam Devrim Muhafızları Komutanı Tümgeneral Hüseyin Selami, belirlenen hedefler Siyonist rejimin şiddetlikleri ölçüsünde belirlenerek saldırılar yapıldı, dedi. Aslında İran'ın Siyonist rejime yönelik füze ve insansız hava araçları ile gerçekleştirdiği operasyonları Korsan İsrail'in Suriye'nin Şam kentindeki İran İslam Cumhuriyeti Büyükelçiliğine saldırıp komutanları öldürmek için kullandığı kısımla sınırlıydı. Bu saldırının boyutları İslam Cumhuriyeti'nin Siyonist rejime yönelik füze ve insansız hava araçları saldırısının ardından Amerika Başkanı'nın İsrail'in İran'a yönelik olası eylemine Amerika'nın katılmayacağını resmen açıklamasına neden oldu. İran İslam Cumhuriyeti'nin askeri yetkilileri Siyonist rejime yönelik büyük füze ve insansız hava aracı saldırısından önce Amerika'yı herhangi bir müdahalesi halinde bu ülkenin farklı yerlerdeki mevzi ve üslerinin hedeflenmesine yol açabileceği konusunda uyarmıştı. Şimdi öyle görünüyor ki İran'ın operasyonu karşısında şaşkına dönen Washington yetkilileri İran'ın misillemesinden kaçınmak için İsrail'in İran'a karşı olası eylemine pratik olarak katılmaktan kaçınmayı tercih etti. Tahran Radyosu'nu dinlemektesiniz. Bu akşamki ikinci yorumumuz ise Siyonist rejimin karışık krizi, Netanyahu'nun yönetimi ve kabinesinin sonucu başlığı altında. Siyonist rejimin Kanal 12'si internet sitesinde yayınlanan bir notta bebek katili işgalci İsrail rejim başbakanı Netanyahu'yu rejimin güvenliğine zarar vermekle suçladı. Siyonist rejimin Kanal 12'si internet sitesinde yayınlanan bir notta bebek katili işgalci İsrail rejim başbakanı Benjamin Netanyahu'yu yalan söylemek, Gazze şeridinde yenilgiye uğratmak, çeşitli çatışmalara yol açmak suretiyle İsrail rejiminin güvenliğine ciddi zarar vermekle suçladı ve günümüzde İsrail'in hiçbir yapısında problem olmayan bir yer bulunamayacağını yazdı. Siyonist rejimin mevcut krizleri iki kategoriye ayrılabilir, iç ve dış. İç krizler birçok şeyi içeriyor. Bu krizlerden biri Netanyahu kabinesinin savaş politikalarının gölgesinde işgal altındaki toprakların yaygın bir güvensizlik sorunuyla karşı karşıya kalmasıdır. Korsan rejim İsrail'in Kanal 12 internet sitesindeki notta belirtiliyor. Bu hafta roketlere maruz kalan Sidrot sakinleri için güvenlik nasıl yorumlanabilecek? 6 ay öncesinden bu yana evlerine dönmeyen 55 bin Sidrotlu için nasıl yorumlanır? Siyonist rejimin karşı karşıya olduğu önemli iç krizler arasında kabinenin verimsizliği ve iç zorlukları da yer alıyor. Gazze Savaşı öncesinde yargı sistemine yargı darbesi gerçekleştiren ve yaygın ve benzeri görülmemiş halk protestolarıyla karşı karşıya kalan korsan rejim başbakanı Netanyahu'nun kabinesi şimdi bu krizlerle karşı karşıya kalırken kabinede uyum ve fikir birliği eksikliğine de tanık oluyor. Bu ihtilaflar başbakanın savaşın kazanılacağı yönündeki iddialarının kabine üyelerince bile anlaşılamayacak kadar fazladır. Bu konuyla ilgili Kanal 12'nin internet sitesindeki notta şöyle yazılıyor. Netanyahu o kadar muğlak konuşuyor ki kabine üyeleri bile onun yakın gelecekte tam bir zaferden ne kastettiğini bilmiyor. Aynı zamanda siyasi krizler her taraftan saldırıyor ve makamını çöküşün eşiğine getiriyor. Dış alanda iki kriz göze çarpıyor. İlk kriz Gazze Savaşı'nda askeri hedeflere ulaşılamamasıdır. Kanal 12'nin Siyonist yazarı web sitesindeki bir notta şunu yazdı. Netanyahu'nun birkaç günde bir basın toplantısında ya da kabine toplantısının açılış açıklamalarında, askeri toplantıda ya da ofisinin yayınladığı basın açıklamasında eski sloganları tekrarladığını görüyoruz ve tam zafer kelimesini kullanıyor ama bu zaferlerden eser yok. Dış alandaki bir diğer kriz ise Gazze'deki soykırımın sonuçlarından biri olarak değerlendirilen Siyonist rejime karşı küresel nefretin artmasıdır. Küresel düzeyde Siyonist rejime duyulan nefret hiç bu kadar yüksek olmamıştı. Yazar iç ve dış düzeyde bahsedilen bu krizleri dikkate alarak İsrail Kanal 12 internet sitesinde yazdığı notta şunları belirtiyor. Her ne kadar Netanyahu'nun iki eliyle arabayı kontrol ettiği söylense de görünüşe göre İsrail gemisi onun tam bilinçli olarak yönettiği görünüyor. Tahran Radyosu'ndan günün siyasi yorumlarını dinlediniz.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Ben eleştiri yapıyorum. Ben anayasayı ihlal ediyor diyor. Ülkenizi felakete sürüklüyor diyor.
Gündemin nabzı.
Tahran Radyosu'ndan hepinizi selamlıyoruz kıymetli dinleyicilerimiz. Bir röportajımızla daha sizlerle birlikteyiz. Değerli dinleyiciler, pazar sabahı haber kaynakları Siyonist rejimin medyasının İran'ın füze ve İHA saldırılarının resimlerini yayınlamasına izin vermediğini bildirdi. Bu bağlamda Siyonist rejimin Kanal 24'ü İran'ın işgal altındaki topraklara düzenlediği füze ve İHA saldırısına ilişkin görüntülerin yayılmasına izin vermediğini itiraf etti. Bölgemiz ve dünya değerli dinleyiciler bu saldırıyı konuşuyor. İran sonunda bir tepkide bulundu. İsrail'in bu cinayetlerine ilişkin özellikle son günlerde İran'ın konsolosluğuna düzenlediği roketli saldırının ardından İran'dan böylesi bir tepki beklenirdi. Ancak bunun bugünkü sohbetimizde farklı boyutlarına bakmak istiyoruz. Küresel anlamda İsrail'in ne kadar desteklendiği ve İran İslam Cumhuriyeti'nin uluslararası hukuk arenasında bu saldırıları gerçekleştirdiğini analiz etmeye çalışacağız. Bugünkü sohbetimizde siyasi analist Sayın Rahmetullah Şerif'i bizimle birlikte. Sayın Şerif'e hoş geldiniz. Saklarsınız efendim.
Hoş bulduk efendim.
Çok teşekkür ederim katıldığınız için. Şimdi İran'dan atılan füzeler ve aslında İHA'lı saldırısı biliyorsunuz dün geceden itibaren bölgemizin medya gündemini oluşturmaktadır. Bu aslında acaba saldırıdan sonra gerçekleşen bu saldırının ardından devamı gelecek mi gibi soruları da gündemde konuşuluyor. İsrail acaba yeniden İran'a bir misillemede ve yanıtta bulunacak mı? İran'ın gerçekleştirdiği bu saldırı aslında ne kadar isabetli oldu, ne kadar belirlenen hedeflere yönelik gerçekleşti. Buradan başlayalım sohbetimize. Daha sonra başka sorulara da geçeriz efendim.
İsrail elinden gelenin diye kadar komşularına, hususan Filistin halkına elinden geldiği kadar zulm, zor ve onlara eziyet verip bu 70 yılda il olmayıp ki bu halklara, bu komşularına saldırıp ve aynı halde Birleşmiş Milletler Teşkilatı'nın kararların hepsi sahip. Beynəlxalq kaydaları, normaları hepsi sahip. Aslında bakanda bu hareketlerin her birin bir başka ülke eləsəydi, ona el vursaydı, büyük devletler ve ulusal kurumlar hamısı onu mahkum ederdi ve qınardılar. Ve hususan Avrupa ve Birleşmiş Ştatlar, ABD, yəqin ki ona karşı çıxardı, belki saldırardı, onu qınardı ve belki o ülkeni dünyada en terörist ülke tanırdı. Veli belə olmayıb. Əksinə, bunların hamısı himaye edirlər. Yani keçen 70 ildə bakmayaraq sahibinizli rejim cürbəcür cinayetlere el vurup, veli Avrupa ve ABD ondan himaye edirlər ve ulusal qurumlarda bu qudretlerin təsiri altında olduğu için onlar da bir kəsərli bir tutumları olmayıb. Demek olar ki, Siyonist İsrail rejimi ABD'nin bölgede bir şımarık uşağıdır. Ve her kime saldırıp, her kimin yüzüne tənc atıp dillenebilmeyip. Ve tabii ki bu son hadiselerde, yani Gazze hadiselerinde milletler hamısı bu cinayetlere şahit olublar. Ve Siyonist rejimde iddiasına rağmen heç iş başaramayıb, elan elədiyi hədəflərə də çatmayıb. Ona görə çox çalışırdı ki, bölgə ölkələrə saldırsın, yəni əslində İrana və ya Lobnana bir nəhvinən təhrik eləsin, Hizbullah ya İran müstəqim onunla bir savaşa çıxsın. Təbiidir ki, İran bölgənin məsləhəti, dünyanın məsləhəti və təbiidir ki, öz ölkəsinin məsləhəti əsasında və dostlarının tövsiyəsi əsasında bu şımarıqlara çox kəskin cavab vermildi. Dayan ki, İranın böyük elçisinə saldırdı Suriyədə və bu İran torpağına saldırmaq deməkdir. Və eyni halda Əraqda da, Suriyədə də, Lübnanda da, başqa yerlərdə də terror əməllərinə əl vurdu və Həmasın eyni halda İran silahlı qüvvələrinin orada olan müstəşarlarının rəhbərlərindən, Əraqda, Suriyədə olan, Lübnanda olan İslam müdafiələri və Filistin müdafiələri komandirlərindən terror elədilər. Təbiidir ki, buna daha İran dözənməzdi. Baxmayaraq ki, Amerika ilə olan aralarında olan mesajlar ki, Amerika talaş edirdi İran çox ağır buna cavab verməsin və eyni halda İran da Amerikaya sifariş göndərdi ki, mesaj göndərdi ki, sən özü qatma bu işə, sən əslində bunları bu cinayətin səbəbkarı və istədi qınasınlar. Vəli biz gördük ki, Avropalılar da hətta lazımi qınamaq görmədi onlarda. Və İran da elan elədi, buna cavab verəcək. Cavab verəcək bunun üçün ki, təhvilist rejim fikirləməsin ki, başına buyruq hər iş görə bilər, hər ölkəyə saldıra bilər və hər qaydadan müstəsnadır və cəzalandırılmaz. İran onu cəzalandırmaq istədi və keçən gün bu cəzalandırmaq əsasında həm dronlarla, pilotsuz uçaqlarla, həm də raketlərlə, uzaq vuran raketlərlə İsraili vurdu. Və burada bir neçə məsələ vardı. Və o məsələlərdən biri bu idi ki, bu vuruşda təbiidir ki, İran öz qüdrətini göstərdi. Yəni, şayət Amerika və Avropa və ya bölgə ölkələrində bəziləri inanmırdılar ki, İran silahları İsrailə gedib çata bilər və əgər gedib çatsa, orada istədici nöqtələri vura bilər. Və bunun hər ikisini göstərdi. Və eyni halda hamı da bunu təyid elədi ki, İran əlində olan silahlardan demək olar çox güclülərin istifadə eləmədi burada. Hətta raketlərindən bir-ikidən bir kat supersonik deyilən raketlərdən istifadə elədi və balistik güzələrdə dər eyni hal çox yüksək səviyyədə istifadə etmədi. Və eyni halda neçə yüz dron və eyni halda raket İsrailə tərəf hərəkət elədi. İsrail müdafiələrinin hamısı, yəni həm Amerika, həm İngiltərə, həm Fransa, həm bölgədə bəzi dövlətlərdən o cümlədən ordun çalışdılar ki, bu dronları havada vursunlar. Onların talaşlarına rəğmən müəyyən qədər bunlardan getdi, zəyinistik rejim torpaqlarını çatdı və orada işğal olunmuş torpaqlarda müəyyən nizami hədəflərə də ulaşdı. Və bu göstərdi ki, İran bundan da ağır saldırı olsa və eyni halda İranla müttəhid olan Hizbullah ya Əraqda olan Həşr-i Şəbi ya Suriyədə olan eyni halda Daişlə mübarizədə çiz çapan qruplar, onlar İrandan həmzəman İsraili vurmadı. Yəni İran bir məhdud cəzalandırma elədi ki, bilsinlər, ola bilər. Və eyni halda evet. İran rəsmən Birləşmiş Millətlər vasitəsilə İsrailə çatdırdı ki, bu cəzalandırma idi və bir onlara rüşvər idi.
Dəyərli dinləyicilər, bugünkü söhbətimizdə siyasi analiz Sayın Rəhmətullah Şəhifinin görüşlərini İrandan İsraillə düzenlenen ihalı və roketli saldırı konusu ilə ilgili dinləmiş oldunuz. Konu ilə ilgili sohbətimizin birinci bölümünü sizlərlə paylaşdıq. Yarın akşamki yayınımızda reportajımıza kaldığımız yerdən devam edəcəyiz. Bugünkü programımıza da son vermədən hafta içi yayınladığımız çeşitli programlarla ilgili bilgi edinmək için www.parstoday.ir sitemizdə başvura biləcəyinizi hemen hatırlatıyoruz. Bir dahaki yayında ve programımızda buluşana dek hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İran basınından seçmeler.
Değerli dinleyiciler, İran Basınından Seçmeler isimli programımızda sizlerle birlikteyiz.
Programımızda gündeme ilişkin önemli haberler ve analizleri İran Basınından naklen aktaracağız sizlere.
Cumhur İslami Gazetesi, Devrim Muhafızlar Ordusu'nun Siyonist rejime karşı operasyon ardından dünyadan gelen tepkileri, UNICEF'ten naklen Gazze'nin çocuklar için en tehlikeli yer olduğunu, New York Times'ın Siyonist kabinenin İran'a karşı misilleme seçeneğinden vazgeçtiğini duyurduğunu aktarıyor. Arman Emruz gazetesi ise Cumhurbaşkanı'ndan naklen herhangi bir dik başlılığın daha yoğun tepkilere sebep olacağını belirttiği haberinde şunlara yer veriyor.
Siyonist rejime karşı düzenlenen gerçek vaat operasyonlarından Cumhurbaşkanı İbrahim Reis'i silahlı kuvvetlerin yiğitleri bölgedeki gelişmeleri takip ederek her hareketi takip ediyor. Siyonist rejim ya da destekçileri beklenmedik bir davranış sergilerse çok daha kararlı ve şiddetli bir karşılık bulacaklar dedi. Cumhurbaşkanı Reis'i Siyonist rejimin başta askeri saldırı olmak üzere İran İslam Cumhuriyeti'nin amaç ve çıkarlarına yönelik saldırgan eylemlerine yanıt olarak planlanıp uygulanan İran'ın silahlı kuvvetlerinin tarihi, güçlü ve muzaffer operasyonunu takip ettiklerini belirttiği mesajında İslam devrim muhafızlarını İran milletinin gayretli ve cesur çocukları, ülkenin tüm savunma ve siyasi sektörlerinin işbirliği ve koordinasyonuyla İran'ın otorite tarihinde yeni bir sayfa açarak Siyonist düşmana ders verdiği ifadelerini kullandı. İran İslam Cumhuriyeti'nin gücünün, güvenliğin gücü ve bölge ülkelerinin ve milletlerinin çıkarlarını savunmaya hizmet etmek olduğunu ifade eden Cumhurbaşkanı Reisi, İran İslam Cumhuriyeti komşuluk politikasını ilerletmeye ve komşu ülkelerle dostluğu ve işbirliğini geliştirmeye kararlıdır. Her inanç ve dinden bölge insanı barış ve huzur içinde yaşamayı hak ediyor. Ne yazık ki işgalci, yayılmacı ve üstünlükçü rejimin kötülükleri onlarca yıldır bölge insanlarımızı bu nimetten mahrum bırakmıştır dedi.
Tahran Radyosu.
Horasan gazetesi stratejik sabrın sona erdiğini, İran'ın İHA ve füze saldırısında korsan rejimin İran'ın konsolosluk binasına yaptığı saldırıda kullanılan 3 askeri mekana hedef aldığını, Dışişleri Bakanı'nın yapılan saldırıda hiçbir sivil, ekonomik bir yerleşim alanının hedef alınmadığını söylediğini belirtiyor. Camecem gazetesi ise İngiltere, Fransa ve Almanya büyükelçilerinin Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldığını duyurduğu haberinde şunlara yer veriyor.
Tahran'daki İngiliz, Fransız, Alman büyükelçileri bu ülkelerdeki bazı yetkililerin Siyonist rejimin ülkemizin vatandaşlarına ve çıkarlarına karşı yürüttüğü bir dizi eyleme İran'ın tepkisi konusunda sorumsuz tutumları üzerine Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı. Siyonist rejimin ülkemizin vatandaşlarına ve çıkarlarına karşı gerçekleştirdiği ve sonuncusu Şam'daki ülkemizin büyükelçiliğine saldırı gibi bir dizi eylemine İran İslam Cumhuriyeti'nin tepkisi konusunda bazı İngiliz, Fransız ve Alman yetkililerin sorumsuz tutumlarını takiben Simon Sharcliffe, Nicola Resch ve Hans Oda, Tahran'daki İngiliz, Fransız ve Alman büyükelçileri bu sabah Batı Avrupa Genel Müdürü tarafından Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı. Siyonist rejimin bir dizi insan karşıtı eylemine ve uluslararası yasa ve standartlarının ihlaline değinerek bunun Şam'daki İran büyükelçiliğine saldırılara yol açtığını ve saldırıda askeri danışmanların yanı sıra sivillerin de hayatlarını kaybettiğine dikkat çeken Batı Avrupa Genel Müdürü, İran Silahlı Kuvvetleri Siyonist rejimin askeri üslerine yönelik eylemi Birleşmiş Milletler şartının 51. maddesinde yer alan doğal savunma hakkının kullanılması çerçevesinde özellikle de İran İslam Cumhuriyeti'nin büyükelçiliğine yapılan son saldırının yanı sıra Siyonist rejimin işlediği bir dizi suça yanıt olarak yapıldı ifadelerini kullandı.
Şeyhan gazetesi İran'ın Siyonist rejimi cehennem kapılarını açtığını, Lübnan Hizbullah hareketinin 100 füzeyle Siyonist rejimin üstlerini alt üst ettiğini, Amerika Savunma Bakanı'nın İran ile çatışma niyetinde olmadıklarını, korsan rejimin eski Mossad başkanının İran'a saldırıyı tavsiye etmediğini söylediğini belirtiyor. Kudüs gazetesi ise İran Genelkurmay Başkanı'nın operasyonun devamına dair hiçbir düşünceleri olmadığını belirttiği haberinde şunlara değiniyor.
İran Genelkurmay Başkanı Muhammed Bakari, İsrail'e düzenledikleri askeri operasyonun başarıyla sonuçlandığını öne sürerek devamını amaçlamadıklarını belirtti. Tel Aviv rejiminin İran'ın Suriye'nin başkenti Şam'daki konsolosuna saldırarak kırmızı çizgiyi aştığını belirten General Bakari, İran'a yönelik yeni bir saldırının olması durumunda İsrail'e daha geniş kapsamlı bir saldırı düzenleyeceklerini ifade etti. Sivil yerleşim yerleri ile ekonomik bölgelerin vurulmadığını kaydeden Bakari, çok daha fazla füze atabilme kabiliyetine sahip olmalarına rağmen İsrail'e saldırının uyarı seviyesinde kalmasına çaba gösterdiklerini kaydetti.
Değerli dinleyiciler, programımızın sonunda Pars Today Türkçe yayınlarını cep telefonlarınızdan da takip edebileceğinizi hatırlatalım. Uvalan'da cep telefonları aracılığıyla Pars Today yayınlarını canlı olarak ve arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz.
Bu amaçla Pars Today'i kendi yayınlarını dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmemekte. Sadece mobil data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketleri ücretlerini ödemeniz yeterli olacak. Ayrıca programlarımızı Tahran Radyosu isimli Telegram kanalımızdan da takip edebilirsiniz. Şimdilik hoşça kalın. Filistin sorununu çözmenin tek yolu iki devletli çözüm mü? Tahran Radyosu'ndan herkese selamlar. İsrail hakkında bilinen 10 Yanlış Kanı isimli podcast'imizin bir başka bölümünde sizlerle birlikteyiz. Bundan önceki sohbetimizde İlhan Pape'nin kitabına dayanarak İsrail'in Gazze hakkındaki yalanlarını açıklamıştık. Bu yalanların birincisi Hamas'ın bir terör örgütü olduğu. İkincisi İsrail'in 2005 yılında Gazze şeridinden çekilmesi, Hamas'ın düşmanlık ve şiddetle karşılık verdiği barışçıl bir eylemdi. Ve son olarak da İsrail'in Gazze'ye yönelik eylemleri terörizme karşı savunma savaşının bir parçasıdır. Bu podcast'te ilan Pape'nin İsrail hakkında bilinen 10 Yanlış Kanı kitabına dayanarak Siyonist rejimin bir başka yanlış efsanesine değineceğiz. Tanıdık ama çok uzak bir efsane. İki devletli çözümün tek yolu olduğunu belirten bir efsaneden bahsediyoruz. Pape bu efsaneyle ilgili olarak İsrail'in Filistin'deki sömürgeciliğinin güncel gerçeklikteki konumunu bir kez daha hatırlatıyor. Batı Şeria'nın büyük bölümünün İsrail tarafından sömürgeleştirilmesi devam ediyor. İki devletin kurulmasına dayanan bir çözüm ihtimalini ortadan kaldırıyor. Hep birlikte bugünkü sohbetimizi dinleyelim. Yahudi tarihçi, sosyal aktivist ve Getirexter Üniversitesi Sosyal Bilimler ve Uluslararası Çalışmalar Fakültesinde profesör olan İlhan Pape, iki devletli çözümün kare daire yapmak isteyen bir İsrail icadı olduğunu belirtiyor. Bu imkansızdır. Bu buluş Filistin halkı olmadan Batı Şeria'nın İsrail kontrolü altında nasıl tutulacağı sorusuna bir yanıttı. Bu şekilde İsrail, Batı Şeria'nın bir kısmını özel yönetim altına almayı, yani bir gecede ülke haline getirmeyi önerdi. Diğer yandan Filistinliler, mültecilerin geri dönüşü, İsrail'deki Filistinlerin eşit haklara sahip olması, Kudüs'ün kaderi ve kendi topraklarında normal bir insan yaşamı sürmesi konusundaki tüm umutlarından vazgeçmek zorunda kalıyor. Bu asılsız efsaneye yönelik her türlü eleştiri Yahudi karşıtlığı olarak nitelendiriliyor. Fakat bunun tam tersi doğrudur. Yani burada modern Yahudi karşıtlığı ile bu efsanenin kendi arasında bir bağlantı bulunmaktadır. İki devletli çözüm Yahudi devletinin Avrupa'daki Yahudi sorununa en iyi çözüm olduğu teorisine dayanmaktadır. Yahudilerin dünyanın başka bir yerinde yaşamak yerine Filistin'de, yani bir Yahudi ülkesinde yaşaması gerektiği. Bu teori antisemitizm arzusuna yakındır. Filistin bir Yahudi ülkesi değil, bir Arap ülkesidir. Diğer yandan iki devlet kurma çözümü dolaylı olarak İsrail ile Yahudiliğin bir olduğu varsayımını güçlendiriyor. Dolayısıyla da İsrail yaptığı her şeyi Yahudilik adına ve tüm Yahudiler adına yaptığında ısrar ediyor. Haliyle ırkçı İsrail'in davranışı dünya halkları tarafından kınandığı zaman Yahudiliğe karşı yazılmış oluyor. Yahudilerle Siyonizm karşıtlaştırmasına örnek vermeyi sürdüren Ilan Pape, İngiliz İşçi Partisi liderinin doğru söylediğini, bunun da elbette birçok eleştiriye neden olduğunu belirtiyor. Netanyahu'nun politikaları nedeniyle Yahudiliği suçlamanın, IŞİD'in davranışları nedeniyle İslam'ı suçlamaya benzer olduğunu belirtti. Pape'ye göre bu geçerli ve doğru bir karşılaştırma sayılıyor. Pape'ye göre iki devletli çözümü zaman zaman moktan çıkarılan güzel kıyafetlerle giydirilen ve canlıymış gibi gösterilen bir cesede benziyor. Bedenin cansız olduğu anlaşılınca da o tekrar morga götürülüyor. Gelecekte değişebilecek tek şey Birleşmiş Milletler'in Filistin'i tam üye olarak kabul etmesidir. Bu arada İsrail'in Oslo mutabakatında bahsi geçen Batı Şeria'nın %50'sini kapsayan C bölgesinin de işgalini tamamlayacağına büyük bir ihtimalle şahit olacağız. Peki çözüm nedir? Pape en iyi senaryonun herkesin çizim tahtasına dönüp bu savaşa orijinal kökenlerinden gelen bir çözüm üzerinde yeniden düşünmesi gerektiğine inanıyor. Belki Filistin bulmacası barışçıl ya da şiddet yoluyla çözülebilecek ama her iki durumda da acı verici olacak. Şu anda İsrail'in Batı Şeria'daki sömürgeleştirmesini tamamlamasını veya Gazze kuşatmasını sürdürmesini engelleyecek hiçbir şey bulunmamaktadır. Vahşi rejimin düşmanca vizyonunu hayata geçirmek için şiddete ve vahşete ihtiyacı olmasına rağmen Batı Şeria'nın yarısının ilhak edilmesi, gettolaştırma veya ırka dayalı zorla ayırma politikaları, Gazze Şeridi'nin tamamının ve Batı Şeria'nın diğer yarısının mutlak kuşatılması, Filistin vatandaşlarına ırk ayrımcılığı yapılan bir yapının dayatılması gibi vahşi eylemler. Böyle bir durumda iki devletli çözüme dair her türlü konuşma geçerliliğini kaybetmiş boş tartışmalardan ibaret olacaktır. Eski dönemde insanlar öldüklerinde çok sevdikleri mücevherlerle gömülürlerdi. İsrail'in meşhur girişleri için düzenlenen cenaze töreninde Batı Asya'nın tek demokrasisi, barışı ve eşitliği seven bir ülke, mülteci sorununa insani çözüm bulunması gibi cümlelerin de gömülmesi gerekiyor. Siyonizm bir sömürgeci olarak, İsrail ise ırk ayrımcılığıyla dolu saldırgan bir rejim olarak ve 1948 Nekbe günü de ırksal temizlik olarak yeniden tanımlanmalıdır. Ilan Pape'ye göre onlar bu isimlerden başka isimlerle adlandırılamaz. Milan Pape, Filistin'in alanını tarihi alanın onda birine indiren ve barış haritası olarak sunulan haritaların bir gün sonsuza dek terk edileceğini ümit ettiğini bildirerek, Filistin'in her zamanki coğrafi haritasına, aynı tarihi haritasına dönmesi gerektiğini düşünüyor. Siyonizmin şiddetli çatışması ve savaşı gerçeği hiçbir şekilde değiştirmiyor. Her ne kadar bu başlıklar liberal siyonist siyasetçilerin, gazetecilerin ve akademisyenlerin tartışmalarında her daim değiştirilse de tüm anlatılanlar gerçeklerden ibarettir. Filistin her zaman deniz ve nehir arasındaki topraklarımız olmuştur. Öyle olmaya da devam edecek. Filistin'in değişen kaderi coğrafya ile değil demografi ile belirleniyor. Yahudi yerleşimciler 19. yüzyılın sonlarında Filistin'e giderek Filistin nüfusunun yarısını oluşturmaya ve burayı kontrol almaya çalıştılar. Irkçı ideoloji ve ırk ayrımcılığına dayalı politikalar aracılığıyla diğer yarısının yani yerli Filistinlerin kontrolünü ele geçirdiler. Ancak barış meselesi bu ideolojilerin ve politikaların ortadan kalkmasıdır. 2012 yazında çok sayıda İsrailli, orta sınıf Yahudi, rejimlerinin sosyal ve ekonomik politikalarına itiraz ettiler. O zaman bile bu gösterilerin liderleri ve koordinatörleri İsrail'in işgalinden, sömürgeciliğinden veya ırk ayrımcılığından bahsetmeye cesaret edemediler. Göstericiler İsrail'in politikalarının, İsrail'in üstün ırkı, Yahudilerin Filistin'e yönelik saldırının ve Filistinlerin mülklerine el konulmasının meyvelerinden tam ve eşit şekilde yararlanmasına izin vermediğini belirttiler. Bu Siyonistlerin gösterdiği gülünç bir noktaydı. Her halükarda Filistin'deki savaş ganimetlerinin adil bir şekilde dağıtımı Yahudiler için normal bir yaşamı garanti etmiyordu. Filistin mallarının yağmalanmasına son verilmesi bunu sağlayabilir. Yahudi ilerici güçleri de Filistin halkına yönelik sempati hareketine ve kampanyalarına coşkuyla katılmalıdır. İlan Pape, Filistin'de tek devlet çözümüne ilişkin tartışmayı salt söz ve tartışmalardan pratik siyasi eyleme dönüştürmenin ve yeni bir sözlük oluşturmanın zamanının geldiğine dikkat çekerek, arazi ve mülkiyetin gaspı ve bu her yerde varken yeniden sahiplenme ve uzlaşma da her yerde olabilir. Yahudiler ve Filistinliler arasındaki ilişkiler adil ve demokratik bir temelde yeniden tesis edilirse ne eski ve gömülü iki devletli çözüm planı ne de sözde mantıksal bölünme çözümü onaylanacaktır ifadelerini kullandı. Burada da Filistinlerle ilişkilerin yeni formülasyonunu ve yapıyı ve eşit statüyü değiştirmeyi tartışmaya istekli Yahudiler arasında bir ayrım yapılmalıdır. Bunu yapmaya istekli olan Yahudiler ile değil, yerleşim yerlerinde veya başka herhangi bir yerde nerede yaşadıklarına bakılmaksızın. İlan Pape ayrıca onlarca yıllık İsrail işgaline dikkat çekiyor. Ve İsrail'in 21. yüzyılda yurtsever sömürgeciliğe dayalı bir rejim olduğu kanısına varıyor. Sömürgecilik Avrupalıların yeni beyaz uluslar inşa etmek için dünyanın diğer bölgelerine hareketli olarak ifade edilebilir. Bu bir zamanlar insanların kendi hükümetlerine ve krallıklarına sahip olduğu ülkelerde de geçerlidir. Sömürgeciler sömürgeleştirmenin iki mantıklı nedenini ele aldılar. Yok etme yapısı, yani yerli halktan katliamla dahil olmak üzere mümkün olan her yola başvurularak kurtulmak. İkincisi ise Avrupalı olmayanların aşağı ve ikinci sınıf insan olarak görülmesi. Dolayısıyla da yerlilerle eşit haklara sahip olmayı hak etmemesi anlamına gelen insanlıktan çıkarma yapısıdır. Güney Afrika'da bu iki düşman yapı, ırk ayrımcılığına dayalı bir yapının oluşmasına neden oldu. Fakat Filistin'de bu yapı resmi olarak 1948'de kuruldu. Yani Siyonist hareketin Filistin'de ırksal temizlik operasyonu şeklinde ortadan kaldırma ve insanlıktan çıkarma şeklindeki aynı iki hedefi pratik bir biçimde uygulamaya koyduğu yıl. Evet, İnsan hakları ihlalleri dünyanın çok yerinde yaşanmaktadır. Fakat ırkçı ve saldırgan İsrail rejimi bu alanda lider konumda sayılır. Irkçı rejimin ve ondan önce Siyonist hareketin de sahip olduğu istisnailik gerçekte hiçbir şey değiştirmiyor. Hatta Arap dünyasındaki insan hakları ihlallerine yönelik batılı eleştirileri alaya dönüştürüyor. Yani Batılıların Arap dünyası ve Batı Asya'daki insan hakları ihlallerinden bahsetmesi çok gülünç sayılır. Pape, Yahudi yerleşimcilerin Filistin topraklarının çok önemli ve vazgeçilmez bir parçası haline geldiğini, oradan çıkarılamayacağını ve geleceğin bir parçası olmaları gerektiğini belirtiyor. Öte yandan yerli Filistinlilere yönelik süren baskılar ve mülklerinin ellerinden alınmasına da içi el vermiyor. Evet değerli dinleyiciler, İsrail hakkında bilinen 10 Yanlış Kanı isimli podcast'in 10. ve son bölümünü dinlediniz. Bu podcast'te Yahudi tarihçi ve Kısar Üniversitesi Profesörü Elan Pape'nin bakış açısına göre İsrail'in üzerine inşa edildiği ve pek çok kişinin bunların doğru olduğunu zannettiği ama gerçekte öyle olmayan yanlış efsaneleri açıklığa kavuşturmaya çalıştık. İlan Pape kitabının ön sözünde her ne kadar İsrailli olduğunu söylese de, bu nedenle Siyonist rejimi eleştirse de bir Yahudi ve Siyonist olarak rejimin varlığının devam edeceğine inanıyor. Ve çalışmasında rejimin dağıldığına dair hiçbir delil bulunmuyor. Siyonist rejim ve Filistin topraklarının geri dönüşü Filistinliler tarafından görülmüyor ve Yahudi yerleşimcilerin Filistin topraklarının önemli ve vazgeçilmez bir parçası haline gelmesi yönünde nihai öneriyi nihai teklif olarak kabul ediyor. Onlar oradan çıkarılamaz ve geleceğin bir parçası olmaları gerekir. Bu sebepten dolayı Pape'nin kitabı boyunca Siyonist projenin sömürgeciliğinden, onun baskı ve yoksunluk temelinde inşa edilmesinden, yerli halkın ve Filistin'in asıl sahiplerinin ama yine de sömürgecilerin mülkiyetinden açıkça bahsetmesi şaşırtıcı değil. Ya da onların soyundan gelenlerin Filistin'in önemli bir parçası olduğunu hesaplıyor. Oysa direniş hareketinin açık ve demokratik görüşüne göre tüm sömürgecilerin kendi ülkelerine dönmesi gerekiyor. Yani kendilerinin, babalarının veya atalarının bir gün Filistin'e gitmek üzere yola çıktıkları yere dönmeleri gerekiyor. Filistin buranın asıl sahipleri ve yerli halkına ait olmalıdır. Evet değerli dinleyiciler, İsrail hakkında bilinen 10 Yanlış Kanı isimli podcast'in son bölümünü dinlediniz. Sohbetimizin sonunda bizleri Telegram kanalımızdan da takip edebileceğinizi hatırlatmak istiyoruz. Tekrar beraber oluncaya değin, Allah'a emanet olun, sağlıcakla kalın. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. İslam'ı tanıyalım.
Değerli dinleyiciler, İslam'ı Tanıyalım başlıklı yeni dizi sohbetimizde sizlerle birlikteyiz.
Hep birlikte bugünkü sohbetimizi dinleyelim.
Program boyunca en mükemmel ve son semavi din olan İslam'ın yüce talimlerini ve öğretilerini sizlerle paylaşmaya çalışacağız. Dizi sohbetimiz boyunca tevhid ve tesirleri, peygamberlerin gönderilmelerinin felsefesi, yüce Allah'ın adaleti, maat ve imamet gibi ilkelerden ve İslam'ın namaz, oruç, hac, cihat gibi ibadetleri ve yapıcı hedeflerinden söz edeceğiz.
Yaratılış alemi adeta bir kitap misali ve her dilden okunabilen bir kitap gibi duruyor. Yani dünyada her insan hangi kavimden ve ırktan olursa olsun bu ilahi kitabı okuyabilir, ayetleri üzerinde düşünebilir. Her ne kadar insan yaratılış sırlarını öğrenirse alemleri yaradan yaratıcıya yönelik tanımı o kadar artar. Başka bir ifadeyle bilimlerin ilerlemesi ile Allah'a iman arasında doğrudan bir bağ vardır. Çağdaş bilgin ve biyolojist Albert Einstein'e göre bilim dünyasında her yeni keşif imanımızı güçlendirir, inananların kalbinde az çok var olan gizli kuşkuları giderir ve yerine Allah'ı tanıma ve tevhid düşüncesini yerleştirir. Bu açıdan bakıldığında fizik, kimya, biyoloji, fizyoloji, tıp, botanik ve benzeri bilimlerin her biri Yüce Allah'ı tanıma biliminin bir dalı sayılabilir. Çünkü bu bilimlerin tümü varlık aleminin sırlarından, yasalarından ve bu aleme hakim olan harikulade düzenden söz ediyor. Nitekim insan bu bilimlerin üzerine düşünerek araştırdıkça yani Allah'a ulaşır.
İnsanların gözünde sürekli harikulade ve esrarengiz gözüken doğal nesnelerden biri ise denizlerdir. Bugün denizlerin birçok sırrı keşfedilmeyi bekliyor. Nitekim insanoğlu bunca bilimsel ilerlemesine karşın denizlerin tüm sırlarını çözdüğünü iddia edemiyor. Denizler mikroskopik boyutlarda küçük bitkilerden devasa bitkilere kadar birçok mahlukata ev sahipliği yapıyor. Şimdiye kadar insanoğlu denizlerde yaşayan ister canlı ister cansız mahlukların sayısını ne sayabildi ne de tahmin edebildi.
Okyanusların dibinde sert ve keskin kayalıkların arasında gözü görmeyen balıklar yaşıyor. Ancak bu balıkların vücudu onca keskin kayalar arasında sağlam kalıyor. Öte yandan avcı balıklar da bu balıkları avladıkları halde onların soyunu tüketemediği anlaşılıyor. Peki ama bu balıklar nasıl yaşamını ve bekasını sürdürebiliyor? Yüce Allah gözü görmeyen bu balıklara müthiş bir içgüdü sunmuştur. Bu balıkları vücudu çok hassastır ve gözleri görmedikleri halde vücutları ile uzaktaki tehlikeyi hissederek kendilerinden ışık saçabiliyor. Bu ise gerçekten Yüce Allah'ın tedbiridir ki denizlerin dibindeki zifiri karanlıklar bu balıklar rahatça yaşayabilmeleri için ortam sağlıyor. Bu tür canlıları vücudu okyanusların dibindeki onca basınca katlanabilecek kadar güçlü ve dirençlidir.
Tahran Radyosu.
Bir Bilindiği üzere denizlerin suyu aşırı tuzludur. Peki ama eğer denizlerin suyu tuzlu değil de tatlı su olsaydı sizce ne olurdu? Bugün bilim tuzlu suyun çürütücü ve bozucu etkenlere karşı direncinin tatlı suya nazaran daha fazla olduğunu ispat etmiştir. Eğer okyanusların suyu tatlı olsaydı bu kez suyun ve içinde ne varsa bozulma ihtimali artardı. Bu durumda okyanuslarda yaşayan tüm canlılar yok olurdu ve bunun sonucunda da insanların en büyük besin kaynaklarından biri heba olacaktı. Gerçekte denizlerin ve okyanusların suyunun çürümesiyle karada yaşayan insanların ve diğer canlı türlerinin yaşamı da tehlikeye girerdi. İşte bu yüzden Yüce Allah'a canlıların ihtiyacı olan tatlı su kaynaklarını denizlerden ayırdığı için şükretmeliyiz. İnsanların ve diğer canlıların ihtiyacı olan tatlı su kaynağı yağmurdur. Buluslardan yeryüzüne yağan yağmur ise okyanusların yüzeyinden güneş ışınları sayesinde buharlaşan sudur. Böylece yer küremizden milyonlarca kilometre uzaklıkta bulunan güneş, yeryüzü ve sakinleri için büyük nimetlere ve yararlara vesile oluyor.
İlahi nimet yağmuru sadece doğaya değil, insanlara da tazelik ve canlılık kazandırır. Yağmurun narin damlaları Yüce Allah'ın sonsuz gücünü gözler önüne seriyor. Yağmur yağınca her şey adeta yeniden canlanıyor ve hayat kokuyor. Gür ormanlar, yemyeşil çimler, güzel tarlalar, bahçeler, bağlar, bostanlar hepsi yağmurun bereketi sayesinde yeryüzünü süslüyor. Yüce Allah Kur'an-ı Kerim'de bulutların hareketi ve yağmurun yağması ve yeryüzünün yeşermesinden bahsediyor. Yüce Allah ayrıca yağmurun nasıl kurak topraklara yeniden hayat kazandırdığını beyan ediyor. Nitekim Fussilet suresinin 39. ayetinde şöyle buyruluyor. Senin yeryüzünü kupkuru görmen de Allah'ın ayetlerindendir. Biz onun üzerine suyu indirdiğimiz zaman harekete geçip kabarır. Ona can veren elbette ölüleri de diriltir. O her şeye kadirdir.
Yine Nahl suresinin 10. ayetinde şöyle okumaktayız. Gökten suyu indiren O'dur. Ondan hem size içecek vardır, hem de hayvanlarınızı otlatacağınız bitkiler. Yağmurun yağması ile birlikte toprakların derinliklerindeki küçücük tohumlar gayet zarif bir şekilde topraktan baş çıkarır ve güneş ışınları ve rüzgara maruz kalır. Bu küçücük tohumlar sonunda bitkilere ve kocaman ağaçlara dönüşür. İşin ilginç tarafı yağmur taneleri ne yeri ve tarımı yıkacak kadar büyük ne de havada asılı kalacak kadar küçüktür. Gerçekte Yüce Allah lütuf ve merhameti gereği yağmuru belli ölçüde yağdırır. Yağmur suyu ırmaklara ve nehirlere doğru akar veya yer altındaki su kaynaklarına ulaşarak daha sonra kullanılmak üzere birikir.
Doğal bir hadise olan yağmur, yerküre atmosferinin en alt tabakası olan troposferde şekillenir. Bu tabakanın ortalama yüksekliği 17 kilometre kadardır. Sürekli bir miktar su ve su buharı içerir. Bu su buharı rüzgarla yer değiştirir, sonunda yoğunlaşarak yeryüzüne yağış olarak geri döner. Bu süreçte su buharı denizlerden ve okyanuslardan karalara taşınır. Öte yandan karalara yağan yağmur suyu yine buharlaşarak yeniden atmosfere döner. Bu doğal hadise bu şekilde sürekli tekrarlanır. Eğer okyanusların suyu buharlaşmasaydı ve eğer bu su buharı rüzgarın yardımı ile suya susamış kara parçalarına ulaşmasaydı, gerçekten yeryüzünde yaşayan canlıların hali ne olurdu? Acaba kim suyun doğada bu şekilde dolaşımını düzenli ve titiz bir şekilde yönetiyor derseniz?
Şimdi de yer küremizi çevreleyen atmosferden biraz söz etmek istiyoruz. Şimdi nefesinizi birkaç saniyeliğine tutmaya çalışın. Peki ne hissediyorsunuz? Evet, boğulma hissi. Neden? Çünkü vücudunuza yeterli oksijen ulaşmıyor. Herhalde uzaya yolculuk eden astronotları görmüşsünüzdür. Astronotlar uzaya gittiklerinde özel kıyafetler giymek zorundadır. Bu özel kıyafetler onlara yeryüzündeki şartlara benzer şartları sunuyor ve böylece yaşamalarına imkan sağlıyor. Çünkü uzayda hava ve atmosferin oluşturduğu basınç yoktur. Uzay kıyafetleri hem hava ve hem suni basınç oluşturuyor ve böylece astronotların hayatta kalmaları sağlanıyor. Yine bu kıyafetler insanı uzaydaki tehlikeli ışınların zararından koruyor. Fakat bizler yeryüzünde bu tür kıyafetlere ihtiyaç duymuyoruz ve rahatça nefes alabilir, yaşamımızı sürdürebiliriz. Üstelik uzaydaki zararlı ışınlardan korunmak için de bu tür kıyafetlere ihtiyacımız yoktur. Kuşkusuz bu ideal ve uygun şartları bizler için hazırlayan şey yerkürenin atmosferidir.
Yerkürenin atmosferi, gezegenimizin güneşten aldığı enerjiyi gece vakti kaybetmemesine yardımcı oluyor. Eğer yerkürenin etrafı atmosferle sarılmamış olsaydı, yerküremiz gece vakti ısısını hızla kaybeder, ölümcül bir soğuk hakim olur ve tüm canlıların yok olmasına sebep olurdu. Ancak yerkürenin etrafını saran atmosfer adeta koruyucu bir kalkan gibi buna mani oluyor. Yerküremizin atmosferini oluşturan tüm katmanlar ve her katmanda yer alan oksijen ve diğer gazlar gibi unsurlar o kadar titiz ve düzenli bir şekilde dizilmiş ki böylece insanlara ve diğer canlılara yaşam imkanı sağlıyor.
Bugün her akıllı insan varlık aleminin akıllı, bilge ve hikmet sahibi bir yaratan tarafından yaratıldığını ve yine bu yaratan tarafından yönetilerek tedbir edildiğini çok iyi biliyor ve bu yüzden ona tapıyor ve hamd ediyor. Evet, gerçekten de varlık alemini bu denli titiz ve düzenli yaratan yegane Rabbimize hamdolsun diyoruz. Kur'an-ı Kerim'de çok latif bir tabirle insanların dikkatini bu hakikate çekiyor ve Furkan suresinin 2. ayetinde şöyle buyuruyor. Göklerin ve yerin mülkü O'nundur. O bir çocuk edinmemiştir. Mülkünde ortağı yoktur. Her şey yaratmış, ona ölçü, biçim ve düzen vermiştir.
Evet değerli dinleyicilerimiz, İslam'ı Tanıyalım isimli sohbetimizin bugünkü bölümünün de sonuna gelmiş bulunuyoruz.
Bizi www.parsturay.ir'den takip edebilir, görüş, istek ve eleştirilerinizi turkish@ws.irib.ir'e gönderebilirsiniz.
Ayrıca programlarımızı Tahran Radyosu adlı Telegram hesabımızdan da takip edebileceğinizi belirtmek istiyoruz.
Allah'a emanet olun. Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 22 metre 13.650 kHz üzerinden, akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parsuri.ir adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19-395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@ws.irib.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 0098-2122-01-3682, ayrıca 0098-2122-01-3682 veya 0098-2122-16-27-53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır.
Daga nan Tehran, Radio BOH Hausa ke magana.